Ayrım 2.
7. Napolyon'un ona bütün bu söylediklerinden, parlamalarından ve soğuk bir tavırla söylenen "Sizi daha fazla alakoymayacağım general, mektubum size verilecektir" yollu son sözlerinden sonra Balaşev, onun kendisini artık görmek istemesinden başka hakarete uğramış elçiyi ve en önemlisi onun uygunsuz öfkesinin tanığını görmemeye de çabaladığına inanıyordu. Ama o gün Durok gelip de kendisini imparatorun sofrasına davet edince şaşkınlık içinde kaldı. Yemekte Bessier, Kulankorüst ve Berthier vardı. Napolyon Balaşev'i neşeli ve gönül alır bir tavırla karşıladı. Sabahki öfkesinden ötürü bir utangaçlık ya da pişmanlık göstermek şöyle dursun, tersine olarak Balaşev'i yüreklendirmeye çabalıyordu. Belliydi ki Napolyon yanlış yapma olanağının kendisi için geçerli olmadığına çoktan inanmıştı ve ona göre yaptığı her şey iyiydi. İyi kötü anlayışına uyduğundan değil, onu kendisi yaptığı için iyiydi. Vino'da yaptığı atlı gezintiden sonra imparator çok neşeliydi. Kalabalık onu heyecanla karşılamış, izlemişti. Geçtiği bütün caddelerde pencerelere halılar, bayraklar ve onun arması asılmıştı. Polonya kadınları mendil sallayarak onu selamlıyorlardı. Yemekte Balaşev'i yanına oturttu. Ona karşı yalnız gönül alıcı değil, sanki onu da kendi sarayının halkından, onun planlarına sevgi besleyen, başarılarına sevinmesi gereken insanlardan sayıyormuş gibi davrandı. Söz arasında Moskova'ya değindi. Rus başkenti üzerine yalnız meraklı bir gezginin ziyaret etmek tasarısında olduğu yeni bir yere ilişkin sorular soruşu gibi değil de Balaşev'in bir Rus olarak bu meraktan koltukları kabarması gerektiğine inanıyormuş gibi sorular sormaya başladı. Moskova'nın nüfusu ne deyin? Moskova'ya kutsal Moskova dedikleri doğru mu diye sordu. Kiliselerin 200'den fazla olduğu yanıtını alması üzerine "Niçin bu deyin kilise var?" dedi. Balaşev "Ruslar dine çok düşkündürler" diye yanıt verdi. Napolyon "Ama manastırların, kiliselerin çokluğu hep halkın geriliğine işarettir" dedi. Bu düşüncesine onay bekleyen bir bakışla Kulankorüst'e baktı. Balaşev saygıyla Fransa İmparatoru'nun düşüncesine katılmama yürekliliğini gösterdi. "Her ülkenin kendine göre töreleri var" dedi. "Ama artık Avrupa'da hiçbir yerde bunun benzeri yok" dedi Napolyon. Balaşev, "Majestelerinin hoşgörüsüne sığınırım" dedi. "Rusya'dan başka bir de İspanya var ki orada da manastırlar ve kiliseler bu kadar çoktur." Fransızların bir süre önceki İspanya bozgununa anıştırma olan Balaşev'in bu yanıtı, kendisinin anlattığına göre İmparator Alexander'ın sarayında çok övülmüş ama Napolyon'un sofrasında çok az etki uyandırmış, dikkati çekmemişti. Balaşev'in sesindeki tavrın içerdiği inceliği kavrayamadıkları sayın mareşallerin ilgisiz ve biraz şaşkın yüzlerinden belliydi. Yüzlerindeki ifade, bu sözde bir incelik varsa biz anlayamadık ya da hiçbir inceliği yok anlamına geliyordu. Bu yanıt o deyin az anlaşıldı ki Napolyon ona hiç dikkat etmedi. Oradan Moskova'ya giden doğru yolun hangi kentlerden geçtiğini Balaşev'e safça sordu. Yemek sırasında hep tetikte olan Balaşev yanıt olarak "Bütün yollar Roma'ya çıktığı gibi bütün yollar Moskova'ya da çıkar" dedi. Birçok yollar olduğu, bu çeşitli yollar arasında 12. Charles'ın seçtiği Poltava'ya giden yolun da olduğunu ekledi ve taşı gediğine koymuş olmanın verdiği sevinçle elinde olmayarak kızardı. Poltava sözünü Balaşev daha bitirmeden Kulankorüst, Petersburg'dan Moskova'ya giden yolların kötülüğünden ve kendisinin Petersburg anılarından söz açtı. Yemekten sonra kahvelerini içmek üzere 4 gün önce İmparator Alexander'ın çalışma odası olan Napolyon'un çalışma odasına geçtiler. Napolyon Sèvres fincanındaki kahvesini sarsarak oturdu, Balaşev'e yanında yer gösterdi. İnsanda bilinen bir öğle yemeği sonrası keyfi vardır ki onu kendinden memnun olmaya, herkesi dost saymaya bütün akla yakın nedenlerden daha çok zorlar. Napolyon bu keyifli durumdaydı. Çevresini kendisine tapan insanlarla çevrili sanıyordu. Balaşev'in de yemekten sonra kendisinin dostu, tapınanı olduğuna inanıyordu. Napolyon ona hoş ama biraz alaylı bir gülümsemeyle konuşuyordu. Bu oda duyduğuma göre İmparator Alexander'ın odasıymış. Tuhaf değil mi general? Belli ki bu sözü onun, Napolyon'un, Alexander'a üstünlüğünü kanıtladığına göre karşısındakinin hoşuna gitmemezlik edemeyeceğini söylüyordu. Balaşev buna bir yanıt veremedi, sessizce başını eğdi. Napolyon aynı alaylı gülümsemeyle devam ediyordu. Evet, bu odada 4 gün önce Witzengerode ve Stein görüşmüşlerdi. Anlayamadığım şey İmparator Alexander'ın benim bütün kişisel düşmanlarımı kendine yaklaştırmış olmasıdır. Bunu anlamıyorum. Benim de aynı şeyi yapabileceğimi düşünmedi mi? Diye sorarak Balaşev'e döndü. Belli ki bu anımsatma onu gene henüz silinmemiş olan sabahki öfkenin üzerine atmıştı. Eliyle fincanı itip kalkarak bunu yapabileceğimi bilsin dedi. Bütün yakınlarını, Württembergleri, Badeleri, Weimars'ları Almanya'dan kovacağım. Evet kovacağım. Onlar için Rusya'da sığınacak yer hazırlasın. Balaşev veda edip ayrılmak istediğini, yalnız söylenenleri dinlememezlik edemeyeceği için dinlediğini anlatan bir tavırla başını eğdi. Napolyon bu ifadeyi ayrımsamamıştı. Balaşev'e düşmanının gönderdiği bir elçiye karşı davranır gibi değil, şimdi kendisine büsbütün bağlı, eski çarının alçaltılmasından kıvanması gereken bir insana karşı davranır gibi davranıyordu. Hem İmparator Alexander orduların komutasını niçin üzerine aldı, niçin? Savaş benim sanatımdır, onun işi yönetmek, ordulara komuta etmek değil. Niçin böyle bir sorumluluğu üzerine aldı? Napolyon enfiye kutusunu gene çıkardı, odada sessizce birkaç kez gezindi. Ansızın Balaşev'e yaklaştı, hafif bir gülümsemeyle ve onun için yalnız önemli değil, aynı zamanda hoş bir iş yapıyormuş gibi güvenli, çabuk ve yalın bir devinimle elini bu 40'lık Rus generalinin yüzüne doğru kaldırdı, kulağını tuttu, yalnız dudaklarıyla gülümseyerek usulca çekti. Hükümdarın kulağa çekmesi Fransa sarayında çok büyük bir onur ve gönül alma sayılırdı. İmparator Alexander'ın hayranı Nedim'i, bir şey söylemiyorsunuz. Huzurunda kendisinden başkasının hayranı ve övücüsü olmak gülünç bir şeymiş gibi söylüyordu. General için atlar hazır mı dedi. Balaşev'in saygıyla eğilmesine karşılık başını usulca eğerek ekledi. Benimkilerden verin, yolu uzak. Balaşev'in getirdiği mektup Napolyon'un Alexander'a son mektubuydu. Konuşma bütün ayrıntılarıyla Rusya İmparatoruna bildirildi, savaş başladı. 8. Pierre'le Moskova'da yaptığı görüşmeden sonra Prens Andrei, ailesine söylediğine göre iş için ama gerçekte kendisiyle görüşmeyi gerekli saydığı Prens Anatol Kuragin'i soruşturdu ama o artık orada değildi. Prens Andrei'nin kendisini görmek için yola çıktığını Pierre kaynına haber vermişti. Anatol, Savunma Bakanı'ndan hemen bir görev almış ve Moldova ordusuna gitmişti. Bu sırada Prens Andrei, Petersburg'da ona her zaman ilgi gösteren eski generali Kutuzov'la karşılaştı. Yaşlı general kendisiyle birlikte başkomutan atandığı Moldova ordusuna gelmesini önerdi. Prens Andrei, genel karargah kurmaylığında bir göreve atamasını alıp Türkiye'ye yollandı. Prens Andrei, Kuragin'e yazıp onu düelloya çağırmayı doğru bulmuyordu. Yeni bir neden bulmadan düelloya çağırmayı, Kontes Rostova'yı lekeleyici bir tutum sayıyordu. Bunun için yeni bir düello nedeni bulmak eğilimiyle Kuragin'le doğrudan doğruya karşılaşmak fırsatını kolluyordu. Ama onunla Türk ordusunda da karşılaşmayı başaramadı. Prens Andrei, Türk ordusuna gelince o hemen Rusya'ya dönmüştü. Prens Andrei için bu yeni ülkede yeni yaşam koşulları içinde yaşamak daha kolay oldu. Nişanlısının üzerindeki etkisini büyük bir dikkatle herkesten sakladıkça, ona o değin fazla dokunan ihanetinden sonra içinde mutluluk duyduğu yaşam koşulları ona ağır geliyordu. Eskiden o değin değer verdiği özgürlük, bağımsızlıksa daha çekilmez geliyordu. Austerlitz savaş alanında gökyüzüne baktığı zaman içine ilk kez doğan Boguchárovo'daki, sonra İsviçre'de, Roma'daki yalnızlığını dolduran Pierre'le birlikte sözünü ettiği eski fikirleri düşünmek değil, sonsuz ışıklı ufuklar açan bu fikirleri hatırlamaktan bile korkuyordu. Şimdi onu yalnız eski ilgilerinden uzaklaştıkça daha büyük bir hırsla sarıldığı, eskileriyle ilintisi olmayan en yakın kılgısal ilgiler uğraştırıyordu. Bir zamanlar tepesinde sonsuz uzaklıklara açılmış duran o gökyüzü, sanki birdenbire her şeyi apaçık olan ama hiçbir şeyi sonsuz ve gizemli olmayan, alçak, sınırlı, onu ezen bir kubbeye dönüşüvermişti. Askerlik gözünün önüne gelen işler arasında en kolayı ve en çok bildiğiydi. Kutuzov'un karargahında nöbetçi generalliği görevinde, işe hevesi ve çalışkanlığıyla komutanını şaşırtarak durmadan canla başla çalışıyordu. Prens Andrei Kuragin'i Türkiye'de bulamayınca arkasından gene Rusya'ya koşmaya gerek görmedi. Bununla birlikte biliyordu ki aradan ne deyin zaman geçerse geçsin, Kuragin'le karşılaşınca onu o deyin hor görmesine, onunla çarpışmaya değmeyeceği yolunda kendi kendisine ileri sürdüğü bütün tanıtlara karşın, aç bir insanın yemeği görmesi gibi de üstüne atılmaktan kendini alamazdı. Bu aşağılamanın hıncı daha alınmamış, öfkesinin içinde kalmış olmasını düşünmek, Prens Andrei'nin Türkiye'de kendine kurduğu kaygılı, gayretli, biraz gelecek düşkünlüğü, ünseverce bir eylem biçimindeki sözde rahatlığı zehirliyordu. 1812 yılında Napolyon'la savaş haberi Bükreş'e, iki aydır Kutuzov'un geceyi gündüzü Balaşka'sının yanında geçirerek yaşadığı yere ulaşınca Prens Andrei, Batı ordusuna atanmasını Kutuzov'dan rica etti. Kutuzov, kendi tembelliğine karşı bir sitem anlamına gelen çalışkanlığından bıktığı Bolkonski'ye seve seve izin verdi. Ona Barclay'de Tolly'nin yanında görev verdi. Mayıs'ta Drissa karargahında bulunan Prens Andrei, orduya katılmadan önce Büyük Smolensk yoluna 4,5 kilometre uzakta olduğu için tam yolunun üstünde sayılan Lisigori'ye uğradı. Prens Andrei'nin son 3 yıllık yaşamında o deyin çok devrimler olmuş, düşünceleri, duyguları o deyin değişmiş, o deyin çok şeyler görmüştü ki, batıyı da doğuyu da dolaşmıştı. Lisigori'ye gelince en küçük ayrıntıları varıncaya değin, hep aynı olan her şey, yaşamın hep aynı olan akışı, onu birdenbire tuhaf bir şaşkınlığa düşürdü. Gizemli ve uykuya dalmış bir şatoya girer gibi, ağaçlı yola ve Lisigori konağının taş avlu kapısından içeri girdi. Bu evde hep aynı gurur, aynı temizlik, aynı sessizlik vardı. Aynı mobilya, aynı duvarlar, aynı sesler, aynı koku, aynı ürkek ama biraz yaşlanmış yüzler vardı. Prenses Maria yaşamının en iyi yıllarını korku ve sürekli ruh acıları içinde boşu boşuna ve neşesiz geçiren hep aynı ürkek, çirkin, yaşlanmaya yüz tutmuş kızdı. Burien yaşamının her dakikasının neşeyle tadını çıkaran, kendisi için en sevinçli umutlarla dolu, kendinden memnun, aynı cilveli kızdı. Yalnız Prens Andrei'ye öyle geliyordu ki daha kendine güvenli olmuştu. İsviçre'den getirttiği eğitmen Desale, Rus biçimli bir redingot giymiş, Rusça'nın başını gözünü yararak hizmetçilerle konuşuyordu ama hep aynı dar kafalı, okumuş, erdemli ve biraz ukala eğitmendi. Yaşlı prenste bedence değişen yalnız bir şey vardı. Ağzının yan duruşunda bir dişinin eksik olduğu göze çarpıyordu. Ruhça eskiden nasılsa öyleydi. Yalnız dünyada olup biten şeylere karşı daha öfkeli, daha güvensiz olmuştu. Yalnız Nikoluşka büyümüş, değişmiş, pembeleşmiş, kıvırcık kumral saçları uzamıştı. Nedenini bilmeksizin gülüp neşelenirken, tıpkı ölen küçük prenses gibi güzel ağzının üst dudağını yukarı kaldırıyordu. Bu gizemli, uyuyan şatoya egemen olan değişmezlik yasasını dinlemeyen yalnızca oydu. Dış görünüşe göre her şey eskisi gibiydi ama bütün bu kişilerin iç ilintileri, Prens Andrei'yi görmeyeli beri değişmişti. Aile üyeleri ancak şimdi onun için her zamanki yaşam biçimlerini değiştirerek yanında birbirlerine yaklaşan ama aslında birbirine yabancı ve düşman iki cepheye ayrılmışlardı. Bir yanda yaşlı prens Burien ve Kalfa, öbür yanda Prenses Maria, Desale, Nikoluşka ve bütün dadılar ve sütanneler vardı. Lisigori'de bulunduğu sürece bütün ev halkı birlikte yemek yediler ama herkes sıkıntı içindeydi. Prens Andrei'yi de bir konuk olduğunu, onun için bir ayrıcalık yapıldığını, varlığıyla herkesi sıktığını duyumsuyordu. İlk gün öğle yemeğinde Prens Andrei bunu birdenbire duyumsayarak sessiz durdu. Yaşlı prens de onun doğal olmayan bu durumunu ayrımsayarak küs sustu. Yemekten sonra hemen odasına çekildi. Akşamüstü Prens Andrei yanına gelip onu neşelendirmek için genç Kont Kamenski'nin seferinden söz etmeye başlayınca yaşlı prens birden sözü Prenses Maria'ya getirdi. Onun hurafelere inanmakla kanısınca kendisine gerçekten bağlı olan Bayan Burien'e karşı sevgisizlikle suçladı. Yaşlı prens hastaysa bunun Prenses Maria yüzünden olduğunu, onun kendisini bilerek üzdüğünü, kızdırdığını, küçük prens Nikola'yı şımartıp budalaca sözlerle kafasını doldurduğunu anlatıyordu. Yaşlı prens kızına azap çektirdiğini, yaşamın onun için çok ağır olduğunu biliyordu. Ama ona azap çektirmeden duramayacağını, bunu hak ettiğini de biliyordu. Yaşlı prens, niçin Prens Andrei bunu görüyor da kız kardeşi için bana bir şey söylemiyor diye düşünüyordu. Ben bir kötü kişi ya da yaşlı bir budalayım, kızımdan nedensiz yere uzaklaşıp Fransız kızını kendime yaklaştırdım mı sanıyor? Anlamıyor, bu bakımdan ona anlatmam gerek, dinlemesi gerek diye düşünüyordu. Kızının anlamsız huyuna dayanamamasının nedenlerini açıklamaya başladı. Prens Andrei babasına bakmadan onu ömründe ilk kez kınıyordu. Bana sorarsanız dedi, söylemek istemiyordum ama bana sorarsanız bütün bunlar üzerine düşüncelerimi söyleyeceğim. Natasha ile aranızda anlaşmazlık, geçimsizlik varsa onu ben hiçbir suretle suçlu bulamam. Onun sizi ne deyin sevdiğini, saydığını bilirim. Şimdi bana sorarsanız diye Prens Andrei öfkelenerek devam etti. Çünkü son zamanlarda hep öfkelenmeye hazırdı. Tek bir şey söyleyebilirim, ortada anlaşmazlık varsa nedeni kız kardeşimin arkadaşı olacak o değersiz kadındır. Yaşlı prens önce donuk gözlerle oğluna baktı ve doğal olmayan bir gülümsemeyle Prens Andrei'nin bir türlü alışamadığı yeni diş çukurunu gösterdi. Hangi arkadaş kuzum ha? Konuşmuşum bakıyorum. Ha? Prens Andrei hırçın ve sert bir tavırla, babacığım hakem olmak istemezdim dedi. Ama siz açtınız da söyledim, her zaman da söylerim ki Prenses Maria suçlu değildir. Suçlular, suçlu şu Fransız kızıdır. Yaşlı prens sakin bir sesle ve Prens Andrei'nin sandığına göre canı sıkılarak, vay ağzımı bağladın benim, bağladın dedi. Ama sonra yerinden sıçradı ve bağırdı. Defol, defol, gözüm görmesin seni. Prens Andrei hemen gitmek istemişti ama Prenses Maria bir gün daha kalmasını rica etti. O gün Prens Andrei odasından dışarı çıkmayan, yanına Bayan Burien'den ve Tion'dan başka kimseyi sokmayan, birkaç kez onun gidip gitmediğini soran babasıyla görüşmedi. Ertesi gün Prens Andrei yola çıkmadan oğlunun dairesine gitti. Sağlıklı, anası gibi kıvırcık saçlı oğlan kucağına oturdu. Prens Andrei ona yeşil sakal masalını anlatmaya başladı ama daha bitirmeden düşünceye daldı. Kucağında tuttuğu sevimli çocuğunu, oğlunu değil, kendisini düşünüyordu. Korkuyla kendini yokladı ama içinde ne babasını kızdırdığı için bir pişmanlık, ne de ondan ömründe ilk kez araları açık olarak ayrılacağı için bir üzüntü buldu. En önemlisi oğlunu okşayarak, dizinde oturtarak, içinde ona karşı uyanacağını umduğu eski sevgisini arıyor, bulamıyordu. ''Hadi anlatsana'' dedi oğlu. Prens Andrei yanıt vermeden onu dizinden indirdi, odadan çıktı. Prens Andrei günlük uğraşlarını bırakır bırakmaz, hele henüz mutlu olduğu zamanlardaki yaşam koşulları içine girer girmez, yaşamın hüznü onu gene olanca şiddetiyle sarmıştı. Bu anlardan bir an önce uzaklaşmak, bir an önce bir işe sarılmak için telaşlanıyordu. Kız kardeşi, ''Gerçekten gidiyor musun Andrei?'' diye sordu. Prens Andrei, ''İyi ki gidebiliyorum.'' dedi. ''Gidemediğin için sana çok acıyorum.'' ''Niçin böyle söylüyorsun?'' dedi Prenses Maria. ''Şimdi korkunç bir savaşa gidiyorsun. Babam da artık pek yaşlı. Niçin böyle söylüyorsun?'' ''Bayan Burien seni sorduğunu söyledi.'' Bunu söylerken dudakları titremeye başladı, gözyaşları boşandı. Prens Andrei geriye döndü, odada bir gezinme tutturdu. "Ah tanrım, tanrım," dedi ve Prens Maria'yı korkutan bir öfkeyle ekledi. "Böyle değersiz bir yaratığın insanların felaketine neden olabileceğini nasıl düşünmezsin?" Prenses Maria, değersiz diye adlandırdığı kimselerden, kardeşinin yalnız onu mutsuz eden Bayan Bourienne'i değil, kendi mutluluğunu yıkan adamı da kastettiğini anlamıştı. Kardeşinin dirseğine dokundu, gözyaşları arasında ışıldayan gözleriyle ona bakarak, "Andrei, bir ricam var, yalvarırım sana," dedi. "Haklısın," Prenses Maria gözlerini indirdi. "Azabı insanların verdiğini sanma, insanlar onun aracıdır." Bir resmin bilinen bir yerine bakar gibi güvenli, alışkın bir bakışla Prens Andrei'nin başından biraz yukarıya doğru baktı. Azabı gönderen odur, insanlar değil. İnsanlar onun aracıdırlar, suçları yok. Eğer birinin sana karşı suçlu olduğunu sanıyorsan bunu unut, bağışla. Cezalandırmaya hakkımız yok bizim. Bağışlamanın mutluluğunu anlayacaksın. Prens Andrei, kadın olsaydım bunu yapardım Marie. Bağışlamak bir kadın erdemidir. Ama erkek unutmamalı, unutamaz. Bağışlamaz, bağışlamamalıdır da dedi. O ana değin Kuragin'i düşünmediği halde yatışmamış olan bütün öfkesi birdenbire şahlandı. Prenses Maria bağışlamak için beni kandırmaya çalışıyorsa demek çoktan cezalandırmam gerekirdi diye düşündü. Ve artık Prenses Maria'ya yanıt vermeyerek orduda bulunan, bunu biliyordu, Kuragin'le karşılaşacağı mutlu hınç anını düşünmeye başladı. Prenses Maria bir gün daha kalması için kardeşine yalvardı. Barışmadan giderse babasının ne deyin mutsuz olacağını bildiğini söyledi. Ama Prens Andrei ordudan belki de çabuk döneceğini, babasına kesinlikle mektup yazacağını, şimdi ne deyin fazla kalırsa bu geçimsizliği o deyin arttıracağını yanıt olarak ileri sürdü. "Hoşça kal Andrei. Unutmayınız ki felaket Tanrı'dan gelir, insanlar hiçbir zaman suçlu değillerdir." Bu sözler kız kardeşiyle vedalaşırken ondan işittiği son sözlerdi. Herhalde bu işin böyle olması gerekiyordu. Lisigori konağının ağaçlı yolunda ilerlerken Prens Andrei böyle düşünüyordu. O zavallı masum kız yaşlı bunağın pençesinde kalıyor. Yaşlı suçlu olduğunu duyumsuyor ama kendini değiştiremiyor. Benim oğlan büyüyor, herkes gibi aldatılan ya da aldatan bir kimse olarak yaşayacağı bu yaşama gülüyor. Ben orduya gidiyorum, niçin? Ben de bilmiyorum. Beni öldürmek ve benimle alay etmek fırsatını vermek için hor gördüğüm o insanla karşılaşmak istiyorum. Yaşam koşulları eskiden de hep aynıydı ama eskiden hepsi birbirine bağlı, birbirine uygundu. Şimdi hepsi dağıldı. Prens Andrei'nin gözleri önünde, aralarında hiçbir bağ olmayan anlamsız şeyler birbiri ardınca gelip geçiyordu. 9. Prens Andrei, ordu genel karargahına Haziran'ın sonunda geldi. Çar'ın da bulunduğu 1. Ordu Birlikleri, Drissa'daki berkitilmiş karargahtaydılar. 2. Ordu Birlikleri 1. Ordu'yla söylendiğine göre büyük Fransız güçlerince iletişimleri kesilmişti. Birleşmeye çalışarak çekiliyorlardı. Rus ordusunda savaş işlerinin genel gidişinden herkes yakınıyordu. Ama illerinin işgale uğraması tehlikesini kimse düşünmüyor. Savaşın Polonya'nın batı illerinden daha ötelere geçebileceğini kimse olasılık tanımıyordu. Prens Andrei yanında görev aldığı Barclay de Tolly'yi Drissa Irmağı kıyısında buldu. Karargah yakınında hiçbir büyük köy bir yer olmadığı için büyük bir kalabalık oluşturan bütün generaller, orduda bulunan saraylılar 15 kilometrelik bir çember içinde ırmağın karşı ve beri yanlarındaki en iyi evlere yerleşmişlerdi. Barclay de Tolly Çar'dan 6 kilometre uzaktaydı. Bolkonski'yi soğuk karşıladı ve Alman şivesiyle görevini belirlemesi için sorunu Çar'a açacağını söyledi, şimdilik kendi karargahında kalmasını diledi. Prens Andrei'nin orduda bulacağını umduğu Anatol Kuragin burada yoktu, Petersburg'daydı. Bu haber Bolkonski'nin hoşuna gitmedi değil. Büyük bir savaşın merkezinde olmanın uyandırdığı ilgi onu sarmış, Kuragin saplantısının etkisinden bir zaman için kurtulduğuna sevinmişti. İlk 4 gün hiçbir yerden istenmedi. Bu süre içinde berkitilmiş karargahın her yerini gezdi, bilgisinin ve yetkili kişilerle yaptığı konuşmaların yardımıyla karargah üzerine açık bir düşünce edinmeye çalıştı. Ama bu karargahın iyi düzenlenmiş olup olmadığı sorunu Prens Andrei için çözülmeden kalıyordu. Askerlik deneyimleri ona artık şunu öğretmişti ki, en ince düşünülmüş planlar, Austerlitz seferinde bunu görmüştü, hiçbir şey anlatmazlar, her şey düşmanın beklenmedik, kestirilmesi olanaksız devinimine verilecek yanıta, savaşı yönetene, savaşın yönetiliş biçimine bağlıdır. Bu son sorunu kendi kendine açıklamak için Prens Andrei, durumdan ve tanıdıklarından yararlanarak ordu yönetiminin içindeki insanlar, grupların iç yüzlerine nüfuz etmeye çalıştı ve durum üzerine şu kanıya vardı. Çar Davilno'dayken ordu 3'e ayrılmıştı. 1. ordu Barclay de Tolly'nin komutasında, 2. ordu Bagration'un komutasında, 3. ordu Tormasov'un komutasındaydı. Çar 1. ordudaydı ama başkomutan olarak değil. Günlük buyruklarda Çar için komuta edecek denmiyor, yalnız orduda bulunacak deniyordu. Bundan başka Çar'ın özel bir başkomutanlık kurmayı yoktu, imparatorluk genel karargahı kurmayı vardı. Yanında İmparatorluk Kurmayı Başkanı, Karargah Komutanlığı Generali Prens Volkonski, generaller, yaverler, diplomatlar, çok sayıda yabancı vardı. Ama ordu kurmayı yoktu. Bundan başka Çar'ın yanında görevsiz olarak eski Savunma Bakanı Arakçeyev, rütbe bakımından generallerin en kıdemlisi olan Kont Beniksen, Sezareviç, Büyük Prens Konstantin Pavlovich, Başbakan Kont Rumyantsev, eski Prusya Başkanı Stein, İsveç Generali Armfeld, sefer planının baş düzenleyicisi Full, Prusyalı General Yaver Palucci Volzugen ve daha birçokları bulunuyordu. Bu kişilerin orduda askeri bir görevleri yoktu ama durumları dolayısıyla nüfuzları vardı ve çoğu kez kol ordu komutanı, dahası başkomutan Beniksen'in ya da Büyük Prens'in ya da Arakçeyev'in ya da Volkonski'nin şu ya da bu soruyu ne sıfatla sorduğunu ya da bir düşünceyi salık verdiğini bilmezdi. Böyle salık verme biçiminde bir buyruğun kişisel olarak kendisinden mi yoksa çardan mı geldiğini, onu yerine getirmek mi yoksa getirmemek mi gerektiğini de bilmezdi. Ama bu dış görünüşü Çar'ın ve bütün saraya bağlı adamların, Çar'ın yanında herkes saraya bağlı olur, orada bulunmalarının asıl anlamı herkesçe bilinirdi. Şöyle ki, Çar başkomutanlık ünvanını üzerine almamıştı ama bütün ordu buyruğundaydı. Çevresindeki insanlar onun yardımcılarıydı. Arakçeyev sadık bir düzen yürütücü koruyucuydu, Çar'ın muhafızıydı. Beniksen, Vilon ilinin ülkeyi adeta onurlandırmış bir arazi sahibiydi. Gerçekte ise sırasında kendisine danışılan ve Barclay'in yerine geçmek için hazır bulundurulan iyi bir generaldi. Büyük Prens canı istediği için oradaydı. Armfeld, Napolyon'un can düşmanıydı, kendine güvenir bir generaldi ve bu durumun Aleksandr üzerinde her zaman etkisi vardı. Paolucci, sözlerinde hep yürekli ve kararlı olduğu için oradaydı. Sonunda en önemlisi Full oradaydı, çünkü Napolyon'a karşı savaş planını o düzenlemiş ve bu planın uygun olduğuna Aleksandr'ı inandırmıştı. Bütün savaş işlerini yöneten oydu. Sert, herkesi hor görecek derecede kendine güvenli bir kabine kuramcısı olan Full'un yanında düşüncelerini ondan daha kılgısal biçimde dile getiren Volzogen vardı. Adları geçen bu kişilerden, Ruslardan, yabancılardan, özellikle yabancı bir çevrede çalışan insanlara özgü bir yüreklilikle her gün yeni, beklenmedik düşünceler öneren yabancılardan başka, şefleri orduda olduğu için orada bulunan ikinci derecede daha birçok kişi vardı. Prens Andrei bu dev, coşkulu, parlak ve gururlu dünyadaki bütün düşünceler ve sesler arasında en keskin biçimde ayrılan aşağıdaki akımları ve partileri ayrımsamıştı. Birinci parti, Full'ün ve onun yandaşlarının bir savaş bilimi olduğuna, bu bilimin kendi yasaları, çevirme, yan saldırılar ve benzeri gibi değişmez yasaları olduğuna inanan savaş kuramcıları partisiydi.